İş Bankası sürdürülebilir başarının sırlarını sunar.
Sürdürülebilir Başarının Sırları podcast'indesiniz. Ben İknur Yılmaz. Gezegenimizin biyolojik çeşitliliğinin ve ekosisteminin önemli kaynaklarından biri. Evet, denizlerden bahsediyorum. Yeryüzünün %70'ini kaplayan bu devasa su alanları küresel anlamda ısı değişikliklerini ve hava dolaşımlarını kontrol ederek tüm organizmalara yaşam desteği sunar. Büyüklükleri nedeniyle özellikle okyanusların derin bölümlerinin neredeyse %80'lik kısmı henüz haritalanmamış ve keşfedilmemiştir. Sürdürülebilirlik deyince de akla ilk gelen kaynaklardan biridir denizler. Neden mi? Denizler sürdürülebilir kalkınma için, sürdürülebilir okyanus odaklı ekonomiler için, yoksulluğun azaltılması için, gıda verimliliği ve deniz ticareti için yadsınamaz bir kaynak. Denizlerin akciğerleri olarak anılan deniz çayırları ise yılda metrekare başına 5000 litrenin üzerinde oksijen üretim kapasitesiyle denizlerin biyoçeşitliliği için kritik öneme sahip. Deniz çayırlarının olduğu denizlerde tüm canlılar için temiz ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşuyor. Deniz çayırları aynı zamanda birçok tür için barınma, korunma, yumurtlama ve üreme noktasında da görev alıyor. Denizi de deniz çayırlarını da çok iyi tanıyan bir isimle birlikteyiz. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Bayram Öztürk şu an yayınımızda. Hoş geldiniz Bayram Bey.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsınız?
Sağ olun. İyiyiz, çok iyiyiz. İstanbul'dayız. İstanbul'u dinliyoruz. Gürültüsüz.
Evet, bayram zamanı tam da böyle İstanbul'un sakin olduğu zamanlardayız.
Yapılması gereken işlerim vardı. Bu vesileyle onları yapacağım. Dolayısıyla iyi bir fırsat benim için.
Süper o zaman. Bayram Bey, benim size sorularım var. Hazır mısınız?
Evet, hazırım tabii.
Bayram Hocam diyeyim ben size daha doğrusu. Öylesi
nasıl isterseniz.
Daha iyi olur benim için. Bayram Hocam, Marmara Denizi'nin akciğerleri olarak anılan deniz çayırları neden bu kadar önemli?
Öncelikle deniz çayırları, Türkiye'de 4 tür deniz çayırı var. Hı hı. Marmara Denizi'nde bizim çalıştığımız tür Posidonia oceanica denilen ve denizlerin akciğeri. Çünkü oksijen üretiyor. 16 litre oksijen üretiyor günde. Bu 14'e iniyor bazen. Ama karada gördüğünüz çiçekli bitkiler gibi denizde oksijen üreten bitkiler bunlar. Dolayısıyla bu bitkileri koruyabilirsek eksik olan denizdeki oksijen eksiğini bunlar tamamlayacaklar. Neden oksijen eksikliği var? Çünkü Marmara Denizi'nde oksijen düşük, biliyorsunuz kirlenme nedeniyle oksijen konsantrasyonlarında düşüşler var. Bunu tamamlamak için bu deniz çayırlarının korunması, yani deniz çayırlarının oksijen üretmesinin devam etmesi gerekiyor. Hı hı. Peki bu deniz çayırları neden önemli? Sadece oksijen ürettiği için değil. Bunlar endemik, yani sadece Akdeniz'de bulunan deniz çayırları ve Türkiye'de de koruma altında. Koruma altında ama çoğumuz bu türlerin koruma altında olduğunu bilmiyoruz. İkincisi, koruma altında olsa bile başta çıpalama nedeniyle ve balıkçılık etkisi nedeniyle bu deniz çayırları ölüyor. Bu nedenle Marmara Denizi gibi böyle hassas bir ekosistemde yaşayan, hı hı, bu deniz çayırlarının korunmasını önerdik ve Türkiye İş Bankası ile vakfımız böyle bir çalışma yapıyor, böyle bir proje yürütüyor.
Ben de tam oraya gelecektim. Denizler bizim, gelecek bizim projeniz var, İş Bankası ortaklığında gerçekleştirdiğiniz.
Evet efendim.
Bu proje nedir? Deniz çayırları projenizden biraz bahseder misiniz bize?
Dediğim gibi, yani Marmara Denizi'nde bu deniz çayırları son deniz çayırları. Yani küçücük bir alanda Paşa Limanı'ndan Narlı, yani Erdek bölgesinde Posidonia oceanica adı verdiğimiz deniz çayırları dar bir alanda bulunuyor. Geçen yıl bu çayırlık bölgenin korunması için bir survey yapmaya karar verdik. Bu survey'i yaptık ama survey'den sonra şunu gördük. Çok sevindirici bir şekilde iki alanda daha kaydedilmemiş deniz çayırları bulduk ve bu deniz çayırlarının bulunduğu alanları ve özelliklerini bir makaleyle bilim dünyasına taşıdık. Bilim dünyası Marmara'daki yeni bulunan iki bölgedeki yeni deniz çayırlarının hem yerini biliyor hem de daha geniş bir alanda acaba olabilir mi? Daha geniş bir alanda deniz çayırları olabilir mi sorusunda cevabını almış olduk.
Peki Bayram Hocam, İş Bankası ile bu süreçte nasıl bir diyalog geliştirdiniz?
Türkiye İş Bankası bize Marmara Denizi 2022 sempozyumu sırasında destek oldu ve Marmara Denizi ile ilgili bir sempozyum yaptık 2022'de. Bunun kitabı da çıktı. Çok başarılı bir sempozyumdu bu çünkü çok fazla katılım oldu. Ankara'da siyasi partilerden, siyasi parti temsilcilerinden katılanlar oldu. Bilim insanları geldiler ve Marmara Denizi o zaman bildiğiniz gibi büyük bir müsilaj sorunu yaşıyordu. Acaba
Evet, oraya da geleceğim. Oraya da geleceğim
bu
birazdan.
müsilaj nasıl devam eder, ne olur, ne yapabiliriz sorusuna karşın dedik ki bir ortak proje geliştirelim. Ve sempozyumdan sonra bir ortak proje geliştirdik. Bu deniz çayırlarının korunmasıydı ve TÜDAV'a destek oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum.
Müsilaj dediniz. Ben de tam o konuya gelecektim. Müsilaj tehlikesi 2 yıl önce gündemimizi çok meşgul eden bir konuydu. Daha sonra yoğun çalışmalar yapıldı üzerine ve tehlikenin giderildiği açıklandı. Şu an durum nedir? Marmara Denizi'nde böyle bir tehlikeyle yeniden karşılaşılabilir mi?
Tabii ki yeniden karşılaşılabilir. Çok açık. Esasen müsilaj meselesi 2021 yılında Türk kamuoyuna girdi ama gündeme girdi ama müsilaj 2007, 2008, 2009 yıllarında da Türkiye'de Marmara Denizi'nde yoğun olarak bulunuyordu. Fakat derdimizi demek ki iyi anlatamadık. O zaman da biz müsilajla ilgili çalışmalar, araştırmalar yaptık. Hatta bir tane de bizim vakıf bir tane de kitap çıkardı. Marmara Denizi 2010 sempozyum kitabını bulabilirseniz ki bulursunuz. Ücretsiz bir şekilde vakıftan indirilebiliyor bu tür kitaplar bizde, parasız. Burada müsilaj konusu çok derinlemesine olarak araştırılıyor. Demek ki 2007, 2008, 2009 yılları ve daha önce yine 2000 yılların başları 1990'lı yıllarda da Marmara Denizi'nde müsilaj vardı. Peki farkı neydi? Farkı bu kadar yoğun değildi. Farkı bu kadar yoğun olmadığı için de görünürlüğü yani fark edilmesi biraz geç oldu. Çünkü 2021'deki her taraf müsilaj olunca bize gerek kalmadı. Doğa, deniz kendini anlattı. Ben hastayım dedi, ben yorgunum dedi, ben kirlendim dedi. Dolayısıyla bilim insanlarına falan ihtiyacı kalmadı. O zamana kadar biz anlatmaya çalıştık. Bu deniz koruma altına alınmalıdır, bu deniz için bir restorasyon planı yapılmalıdır, bir eylem planı yapılmalıdır diye birçok kez söyledik ama çok oralı olan olmadı. En sonunda 2021'de bizim söylediklerimizi deniz söyleyince herkes bir durdu, bir düşündü ve her şeyi görüldü.
2021'deki müsilajın bu kadar ön plana çıkmasının sebeplerinden biri de herhalde zannediyorum ki sosyal medyanın çok daha yaygınlaşmış olması 2007-2008'e nazaran. Çünkü herkes çekip paylaştı o dönemde.
Bu bir etki tabii ki. Bunun etkisi var ama esas etki müsilajın bütün Marmara Denizi'nin
Bir de tabii
yüzeyini kaplaması.
yoğunluğu
Dolayısıyla
da ikincisi de.
gözünüzü kaplasanız bile görmek zorundasınız ve günlerce sürdüğü için bir gün, bir saat, 2 saat, 2 gün, 3 gün devam etmedi. Onun için siz sorundan kaçmak isteseniz bile sorun sizin kapınızın öndeydi, plajdaydı, evinizin öndeydi, kıyıdaydı, sahildeydi. Dolayısıyla problem net bir şekilde ortaya çıkmış oldu ve ondan sonra da sorunun nasıl çözüleceğine yönelik bilim insanları, uzmanlar, doğa severler, İş Bankası gibi kurumlar acaba biz nasıl katkıda bulunabiliriz diye düşünmeye başladılar ve çalışma böylece ortaya çıktı.
Evet, daha önceki yıllara nazaran tüm Marmara Denizi'ni kaplayan bir müsilaj görmüştük. Umarız bir daha böyle tehlikelerle karşılaşmayız biz de denizimizde. Bayram Hocam, siz aynı zamanda bir akademisyen olarak Türk toplumunun denizlere karşı farkındalığını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye'de, Türk kamuoyunda denizler hep geri plandadır. Çünkü bunun birçok sebebi var. Bir, deniz okuryazarlığı bizde zayıftır. Ki Türkler genellikle göçmen toplumlardır, karasal toplumlardır, denizle ilişkileri zayıftır. Buna karşın son zamanlarda denizlerin korunması konusunda, denizlerden yararlanma konusunda, denizlerin kullanılması konusunda, deniz turizmi konusunda, deniz taşımacılığı konusunda ümit verici gelişmeler var. Bütün bunlara rağmen. Dolayısıyla yavaş yavaş da olsa, geç de olsa denizlere olan bağımız, denizlere olan ilgimiz, denizlere olan bilgi açlığımız yavaş yavaş giderilmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu konuda gelecekte çok daha iyi şeyler göreceğiz. Bunu da tabii sadece bizim vakfın değil, birçok kurumun da katkısı var. Birçok kurum denizlerin korunması için çaba gösteriyor. Birçok üniversite var bu konuda. Belediyeler var, valilikler, kaymakamlıklar çaba gösteriyor. Ama şunu söylemek lazım ki Türkiye bir yarımada ülkesi. Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz biliyorsunuz. Ama bir İtalya gibi, bir İspanya gibi, bir Fransa gibi, hatta bir Yunanistan gibi denizlerin gisi ve hatta denizlerin sadece korunması değil, yararlanması konusundaki çabalarımız bize hala yavaş. Bizim deniz dediğimiz zaman aklımıza gelen şey en önemli iş deniz turizmi. Bakın denizi kirletirsek buraya turist gelmez. Turist gelmezse bu Antalya sahillerindeki bu Heyhula kocaman beton ormanlarıyla yapılan oteller bulamaz. Dolayısıyla endüstri çöker.
Evet.
Turizm ciddi bir endüstri ve Türkiye dünyada ilk 5'te bu turist ziyaretinde. Dolayısıyla ciddi bir endüstri. Ama bunun için denize ihtiyacınız var. Denize ihtiyacınız olurken de temiz denizlere ihtiyacınız var. Temiz denizlerin olabilmesi için de kıyıları korumanız gerekiyor. Ve kıyılarda da bu Postonya çayırları var. Dolayısıyla her şey birbirine bağlı. Denizden sadece hiçbir şey vermeden para kazanamazsınız. Denizden sadece alarak hiçbir şey vermeyerek bir şey yapamazsınız. Onun için denizlerin korunması meselesi, biyoçeşitliliğin korunması meselesi çok önemli.
Evet. Sizin de söylediğiniz gibi Türkiye plaj turizmi açısından da önemli bir lokasyon. Bunun da önüne geçmeye çalışmalıyız yani turizmi de güçlendirmek adına.
Tabii turizm çok önemli ama sadece turizm değil.
Canlıların Türkiye, hayatta kalması Türkiye en balıkçılık mühimi tabii.
Balıkçılık açısından da önemli. Bugün Türkiye'de 800 bin ton balık üretiliyor. Bunun 500 bin tonu yani yarım milyon ton balık denizde yetiştiricilik de yapılıyor. Dolayısıyla Türk insanı balık yemeye başlıyor. Balık yetiştiriyor, iş sahaları açılıyor, bunları ihraç ediyor ve buralardan döviz kazanılıyor. Onun için deniz sadece bir su parçası değil. Deniz korunmalı ama sürdürülebilir şekilde de işletilmeli. İşte balıkçılık bunun bir parçası, turizm, yat turizmi bunun bir parçası. Sahillerdeki sadece balıkçılık değil, başka faaliyetler var. Deniz ulaşımı çok önemli biliyorsunuz. Deniz ulaşım faaliyetleri önemli evet. Ama bütün bunları yaparken iyi bir planlama yapmak lazım. Sürdürülebilirlik önemli. Gelecek kuşaklara balık bırakmalıyız. Bakın eskiden Boğaz'da uskumru vardı, kolyos vardı, kılıç balığı vardı. Birçok balık vardı. Bunların ortadan kalktığını herkes görüyor. Dahası bugün balık pahalı. Balığın bu kadar pahalı olmaması lazım bu ülkede. Çünkü balık aşırı bir şekilde avlandı. Ama bir yandan da denizleri kirlettik. Yani bir balığın yaşayabilmesi için 5 miligram litre çözmüş oksijene ihtiyaç var. Kirli bir denizde evet. Balık yaşayamaz. Yani kirlenmiş bir denizden balık bekleyemezsiniz, karides bekleyemezsiniz, ahtapot bekleyemezsiniz. Bunları yiyemezsiniz, satamazsınız, ihraç edemezsiniz.
Hocam yiyemezsiniz.
Onun için denizlerin korunması önemli.
O yiyemezsiniz dediniz. Ben de tam o konuyla ilgili bir şey sormak istiyorum size. Az önce balıklardan siz bahsedince aklıma geldi. Türk toplumunda amiyane tabirle bir söz vardır. Denizden babam çıksa yerim der Türk halkı. Peki bu denizden çıkan her şey yenir mi? Hani siz yakından takip eden biri olarak cevaplarsanız.
Tabii ki yenir. Denizden çıkan başka bir tabiri var. Denizden babam çıksa yerim değil mi? Öyledir tabiri
evet,
var.
Evet, evet. Ben de az önce onu söyledim.
Evet, siz onu söylediniz. Ama başka bir şey daha var. Türkiye'deki denizden beslenme, yani Türkiye'de kişi başına düşen balık tüketimi 10 kilo bile değil. Dolayısıyla Avrupa Birliği ortalaması 30 kilo. Yunanistan'da bizim 3 katımız. Japonya'da 9 katımız. Onun için Türkiye'nin daha fazla, Türk insanının daha fazla balık yemesi lazım. Türkiye'de balık kıyılarda, sahillerde yani Hopa'dan İskenderun'a kadar olan bölgede daha fazla yeniyor. Bunun ortalaması 25 kilo falan. Ama iç bölgelerde Yozgat'mış, Kayseri'ymiş, Konya'ymış, Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdeki balık tüketimi düşük. Ne olursa olsun balık protein, hayvansal protein ve hayvansal proteinle
ve A vitamini.
Beslenmek son derece önemli. Sağlıklı vücut, sağlıklı bireyler mutlaka protein ihtiyaç var. Bunu siz de biliyorsunuz. Onun için deniz gibi ciddi bir gıda kaynağını kirletmemeliyiz. Deniz gibi ciddi bir alandan, sudan yararlanmalıyız ve gelecek kuşaklara balık bırakmalıyız. Bu çok önemli. Peki bunu yapabilmek için de deniz suyunun oksijen seviyesinin yüksek olması lazım. Deniz suyunu kirletmememiz lazım. İşte biraz önce bahsettiğimiz bu deniz çayırları denize oksijen katıyor. Ama bir yandan da kıyılarda erozyonu önlüyor. Diğer yandan iklim değişikliği için de bize faydası var. Çünkü bu da kökleriyle karbon tutuyor. Yani bir anlamda iklim değişikliği için bizim gönüllü jandarmamız, bize gönüllü olarak destek olan bir bitki.
Onun için ne güzel ifade ettiniz.
Evet, onun için bu deniz çayırları çok önemli ve ekosistem servisi dediğimiz çayırların içinde birçok balık ürüyor, besleniyor, yumurtluyor ve biyoçeşitlilik böyle devam ediyor. Onun için deniz çayırlarının korunması son derece önemli Akdeniz'de ve Ege Denizi'nde evet. Ve Marmara'da kalan bu küçücük böyle parti parti küçücük alanlarda kalmış deniz çayırlarının korunmasının çok önemli. Çünkü Marmara Denizi bizim iç denizimiz, yatak odamız hanımefendi. Yani burayı ne Koreliler kirlettiler, ne Arjantinliler, ne Filipinliler, ne de Şililer. Biz kirlettik, biz temizleyeceğiz ve bunun bedelini ödeyeceğiz. Hocam, kirleten ödeyecek.
Hocam onun biz için kirlettik diyorsunuz ya, bunun da altını çizmek gerekir. Şimdi biz her ne kadar deniz çayırları desek de, hani biz denizin biyolojisinden bahsetsek de burada bir insan faktörü de var. Biz de denizlerimizi inanılmaz anlamda kirletmiyor muyuz? Hani bu konuda bilinçlenmesi gerekmiyor mu vatandaşların da?
İşte zaten tam da Oraya geliyordum. Çünkü bu biraz önce konuştuğumuz müsilaj kirlenmenin sonucu. Peki ne yapmamız gerekiyor? Arıtma yapmamız lazım. Arıtma için ne yapmamız lazım? Yatırım yapmamız lazım. Onun için belediyelerin bizden aldıkları vergileri yatırımlara kullanması lazım. Su için aldıkları paralar, diğer aldıkları paralar, yani bizim vergi diye verdiğimiz, belediyelere ödediğimiz paralar, bunların doğanın korunmasına, denizin korunmasına, atık sulara ve diğer masraflara harcanması lazım. Demek ki Marmara Denizi büyük bir havza ve burada birçok il var. İstanbul'dan Çanakkale'ye kadar iller var ama bu illerin etrafındaki belediyelerin, alanların veyahut da sitelerin, evlerin sadece %20 oranında arıtması var. Dolayısıyla Marmara Denizi için hala yapacağımız çok şey var. Onun için biraz önce sorduğunuz zaman yine müsilaj olabilir mi dediğiniz zaman size evet dedim hiç düşünmeden. Onun için arıtma meselesini ciddiye almamız zorunda.
Evet, almak ama, zorundayız. Evet ama vatandaşın da bilinçlenmesi gerekmiyor mu? Eline geçeni denize atan bir halkın hani olduğu bir toplumda da ne kadar önlem alsak hani az gelir gibi hissediyorum ben kendi adıma bir vatandaş olarak.
Sonuna kadar ısrarla çalışacağız. Sonuna kadar plastik toplayacağız, pet toplayacağız, çöp toplayacağız. Bunu anlatacağız insanlarımıza, çocuklarımıza, okullarda, düğünlerde, kahvanelerde, lokantalarda, her yerde anlatmamız lazım. Bir ülkeyi sevmek, bir ülkenin onurlu vatandaşı olmak sadece İstiklal Marşı dinlemek ve bayrak alıp sokağa çıkmak değildir. Ülkeni seviyorsan ülkenin bütün sorunlarıyla ilgileneceksin. Ülkenin taşı, toprağı, çiçeği, balığı, her şeyi, ama her şeyini hissedeceksin ve bunun korunması, kullanılması için çaba göstereceksin. Mesela siz bunu söylüyorsunuz ama acaba kaç kişi denizlerin korunması için bu çöplerle ilgili veya plastiklerle ilgili şikayet dilekçeleri verdi? Biz genellikle konuşuruz. Ama iş yapmaya gelince yapmayız. Dolayısıyla vatandaşın yapacağı şeyler de var. Her şeyi devletten bekleyemeyiz.
İşte ben de tam da oradan bahsediyordum hocam. O zaman ben son olarak size şunu söylemek istiyorum. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, TÜDAV olarak denizleri korumaya yönelik başka projeleriniz var mı? Bu konuda başarıyı nasıl sürdürülebilir kılmayı planlıyorsunuz?
Bir defa TÜDAV, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın 27. senesindeyiz. Bizim TÜDAV sitesine girdiğin zaman 70'in üzerinde kitabımız var ve bunların hepsi ücretsiz indirilebiliyor. Bugün istediğiniz ortaokul, lise öğrencileri bizim siteden ödev yapıyorlar. Dolayısıyla biz aynı zamanda büyük bir bilgi kaynağıyız ve ücretsiz bir bilgi kaynağıyız. İkincisi, çocuk kitaplarımız var. Çocuklar için de aynı şekilde. Fokların korunması, yunusların korunması, diğer türlerin korunması ile ilgili çabalarımız var. Daha YouTube kanalımız var. Bizim YouTube kanalımızda birçok yine video var. Denizlerin korunması ile ilgili. Ve bunun ötesinde de sorduğunuz projelerimiz var. Bunlar örneğin kıyıların korunması, deniz okur yazarlığı, yani vatandaşa denizleri anlatacak bir sistemin oluşturulması, şu anda bir Avrupa Birliği projemiz var. İkincisi, Karadeniz'in korunması ve iklim değişikliğinin izlenmesi ile ilgili yine Avrupa Birliği projelerimiz var. Dahası bizim için önemli, daha doğrusu Türkiye için önemli olan Boğaz'ın izlenmesi, yani İstanbul Boğazı'nın izlenmesi gerekiyor. İzlenme ne demek? Deniz suyunda, denizde ne olup ne bitti? Sıcaklık değişiyor mesela. Deniz suyu sıcaklığı son 50 yılda 2 santim yükseldi dediğimiz zaman bu bir ölçüm sonucudur. Dolayısıyla biz ölçüm yapıyoruz. Aynı zamanda ölçüm yapmak son derece önemli, çünkü ölçmüyorsanız konuşmayacaksınız. Bilim ölçmeye dayanır. Deniz suyu geçen yıl neydi, bu sene nedir? 10 sene önce neydi, 10 sene sonra acaba ne olabilir gibi soruların cevabı ölçümde ve araştırmada yatıyor. Onun için TÜDAV'ın yaptığı iş bir koruma çalışması, iki eğitim çalışması, üç de araştırma çalışması. Üç sac ayağı üzerine kuruluyuz. Birçok çalışmayı bundan sonra yeni gemimizle yapacağız. TÜDAV kendi gemisi var artık. Bu seneki yapacağımız çalışmaları kendi gemimizle yapacağız. Bu konuda çok fazla çaba var ama çok fazla da istek ve talep de var. Biraz önce söylediğim gibi Türk toplumu yavaş yavaş da olsa, geç de olsa denizi anlamaya çalışıyor ve herkes denizlerin korunması için bir şeyler yapmak istiyor. Herkes işin bu ucundan tutmak istiyor. Bu da bizi çok sevindiriyor doğrusu. Ben üniversitede hocayım. Evet. 20 yılı aşkın profesör olarak görev yapıyorum. Üniversitede verdiğimiz dersler bir yana ama önemli olan halkın da, denizi bilmeyen insanların da denizi öğrenmesi. Onun için kendi yaptığım işten de, TÜDAV'daki çalışmalardan da gurur duyuyorum.
O zaman hocam size çok teşekkür ederiz sorularımızı yanıtladığınız için.
Ben de size çok teşekkür ediyorum. Böyle bir forma beni davet ettiğiniz için. Denizlerle ilgili konuları bana anlatma şansı verdiğiniz için ve TÜDAV'ın yaptığı çalışmaları kamuoyuyla paylaşma fırsatı verdiğiniz için ben size çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Türkiye İş Bankası'na çok teşekkür ediyorum. Onlar da bize güvendiler. Bize güvenmeye devam etsinler. Daha çok güzel çalışmalar yapacağız. Bu ülkeye aşığız, bu sulara aşığız, bu denizlere aşığız biz. Bu denizlerin korunması gerektiğine çok inanıyoruz. Allah'a inandığımız gibi inanıyoruz. Sağ olunuz.
Umarız çalışmalarınız karşılık bulur diyelim o zaman biz de. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.
Sağ olun efendim.
Sürdürülebilir Başarının Sırları podcastinde bir bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümde denizlerden, sualtı ormanları olan deniz çayırlarından bahsettik. Denizlerin akciğerleri olan deniz çayırları nasıl sürdürülebilir oluyor dedik. Onları çok iyi tanıyan uzman bir isimle enine boyuna konuştuk. Bir sonraki bölümde aynı adreste buluşmak üzere.
İş Bankası Sürdürülebilir Başarının Sırlarını sundu.